Ayrım 31.
22. Nihal bir savaştan çıkmışçasına yorgun, bu yılgınlık komedisini oynamak için son gücünü harcadıktan sonra odasına girer girmez kapısını kilitledi. Artık akşam olmuştu. Behlül kesinlikle gelmeyecekti. Demek bu korku bir çocukluktan başka bir şey değildi. Bunu nasıl böyle düşünebilmişti? Kendi kendisine gülmeye çalışıyordu. Bu konuyu düşünmemek için pencereyi açarken neredeyse yüksek sesle zavallı Beşir dedi. Böylece düşüncelerini Beşir'e yöneltmek istiyordu. Hava tamamıyla örtülüydü. Başının üstünde siyah kümelerle birbirinin üstüne yığılan bulutlar vardı. Herhalde yağmur yağacaktı. Nihal hemen oraya penceresinin kenarına dirseğini dayayarak oturdu. Derin bir gürültüyle uzaklarda gök gürüldüyor, tek tük iri damlalar ağaçların tozlarla örtülü yapraklarına damlıyordu. Onun da başında böyle küme küme yığılan bulutlar ve ta uzaklarda beyninin derinliklerinde gürüldüyen uğultular vardı. Sonra bulutların arasından hızlı, akıcı, mavi bir ışıkla şimşekler tutuşurken o da bir ürpertiyle sarsılarak beyninin içinde tutuşup sönüveren şimşeklerle gelmeyecek diyordu ve yeniden Beşir'i düşünmek istiyordu. Artık Beşir'in öleceğine inanmıştı ama kendisini Beşir'i düşünememekten, ona tamamıyla acıyamamaktan kınıyordu. Niçin ağlamıyordu? Gözlerini açarak şimdi bahçeye sık sık daha böyle dökülen o iri yağmur tanelerine bakıyordu. Bunlardan pencerenin güneşten kavrulmuş tahtalarına düşenler vardı. Elini uzattı. Sıcak dokunuşlarıyla bu sıcak yağmur damlaları eline dökülüyordu. Yukarıda gittikçe kararan gökyüzünün üzerinde is renginde bulutlar birbirini kovalıyor, ara sıra derinden, daha sonra pek yakından, hemen başının üstünden gök gürültüleri çatlayarak yağmur daha bol bir akışla dökülüyordu. Hava nemli ve yağmurun ilk sıcaklığından sonra biraz serindi. Bu sefer maviden çok kırmızı bir alevli siyah bulutlar yırtıldı. O zaman yağmur artık ince ve sık bir bollukla bahçenin kumlarını şişirerek ağaçları yıkayarak düştü. Artık Nihal'in gözlerinin önünde siyah bir duvar çekiliyor gibiydi. Gece oluyordu. Elini çekmişti, mendiliyle kuruluyordu ve böyle uzun uzun elini kurularken artık bundan sonra Behlül gelmezdi. Ne kadar bahtiyardı. Hemen yarın sabahleyin adaya, beyaz odasına koşacaktı. Behlül de oraya gelecekti. Belki de kendisinden önce gelmiş olacaktı. Birden bir ses, babasının sesinden başka bir erkek sesi işitti. Sofada, Firdevs Hanım'ın yanında sanki birisi vardı. Soluk alamadı. Behlül müydü? Biraz pencereden çekilerek dinliyordu. Sonra bir ses daha işitti. İnce bir kadın sesi. O zaman aklına geldi. Bu gece Peyker'le kocasının geleceklerinden söz edilmişti. Sofada gülüşüyorlardı. Bütün seslerin üstünde Firdevs Hanım'ın küçük kahkahaları uçuyordu. Nihal kendi kendisine ıslanmış olacaklar diyordu. Sonra bu kahkahalara kızdı. Beşir aşağıda ölmeye mahkumken onlar gülüyorlardı. Yüreğinde bir düğümle yeniden uzun uzun yağmuru seyretti. Yağmur gittikçe inceleşiyor, gökyüzünde hemen örtünmek üzere parça parça mavilikler görülüyordu. Birden bu siyah bulutlar yırtıldı, parça parça koptu. Artık yağmur yağmıyordu. Bulut parçaları aralarında gittikçe genişleyen mavilikler bırakarak birbirinden uzaklanıyor, sonra hepsi birden harekete gelerek birbirinin arkasından kanatları gergin, garip iri kuş alaylarını andırarak uçuyorlardı. Nihal dalgın bunlara bakıyordu. Bir ara gökyüzü temizlenmiş göründü. Sonra birden esmerliğine sanki bir tabaka gölge daha düştü ve dakikalar geçtikçe bu gölge tabakaları daha hızlı, daha koyu sıklaşıyordu. Artık geceydi. Nihal kendi kendisine derin bir ferahlama soluğuyla yineledi. Gelmeyecek. Evet, gelmeyecekti. Karanlık odası ona pek sıkıntılı göründü. Artık bu odanın yalnızlığından kaçmak istedi. Dışarıda hala gülüşüyorlardı. Demin onu kızdıran bu kahkahalar şimdi tersine kendisini çekiyordu. O da gülecekti. Ayağa kalkmak istedi. Ama onda bütün organlarını gevşeten, en küçük bir hareketten üşendiren büyük bir kesiklik vardı. Bu yağmur, ilk önce sıcak, sonra serin, nemli hava, şimdi bahçeye yığılıyor sanılan karanlıklar, aşağıda taze ıslak topraklardan yükselen ağır bir koku, bir şeyi onun derin bir uyuşukluk içinde uyutmak istiyordu. Gözleri kapanıyordu. Uzaktan parça parça gelen sesler bir uyku içinde kesik kesik, kopuk kopuk örtülüyordu. Artık düşünmüyordu. İçinden dışarıda kendisini çağıranlara karşılık veren ses, "Geliyorum," diyordu. Sonra gözleri kapalı, bu uyuşukluğun içinde açık sesle gelmeyecek diyor ve kendi sesiyle uyanarak bulanık gözleriyle açık pencereye, karanlık odasına bakıyor ve uyuşukluktan silkinmeyerek dayanılmaz bir güce karşı gözlerini kapıyordu. Böyle uyuyor muydu? Onda sinirlerini ezen etkilenmelerden sonra uykuya benzeyen uyuşukluklar olurdu ki kendisini uzun bir hastalık kadar sarsar, sarartır, zayıflatır, gözlerinin altına mavi gölgeler koydu. Böyle ne zamana kadar kaldı? Kendisini iskemlesinden kalkıyor, odasında yürüyor, mumunu yakarak aynasında saçlarını düzeltiyor, kapısını açarak çıkıyor gibi geliyordu. Artık aydınlık bir yerdeydi, çevresinde kalabalık vardı, hep gülüşüyorlardı. O da birlikte gülüyordu. Sonra birden bir saniyelik sezi arasında kendisini gene iskemlesinde uyuşmuş, karanlık odasında, şimdi üşüten pencerenin yanında bu uykudan silkinen uyuyu seziniyordu. O zaman yanında birisinin bulunmasına gereksinme duyarak baba demek istiyordu. Ama sanki boğazını sıkıyorlar, ağzını kapatıyorlardı. Geldi dedi ve gözleri korkuyla dolu karanlığın içinde açıldı. Geldi. Bu ses odanın içinde başka birinden çıkmış gibiydi. Sanki birisi karanlığın içinde soğuk bir soluklanmayla onun yüzüne haykırmıştı. Geldi. İskemlesinden fırladı. Kendi kendisine, evet geldi, şimdi orada, belki onunla birlikte, diyordu. Bundan güvenliydi. Behlül gelmişti. Karanlıkta elleriyle araştırarak bir uyur gezer yürüyüşüyle kapıya ilerledi. Bir fırsat dakikasından yararlanarak Bihter annesine, çok iyi biliyorum ki Nihal'in hepsinden haberi var, demişti. Ana kız uzun uzun birbirinden görüş soran sessiz bir bakışla bakışmıştılar. Sonra Bihter eklemişti, Behlül gelmeyecek. Firdevs Hanım kesin bir sesle bu sorunlarda verilecek yargıların her zaman doğru çıkışının güveniyle yalnız gelecek, demişti. Ancak bu kadarcık bir konuşmadan sonra Bihter'de bir bekleyiş ezinci başladı. Behlül'ün geldiğinden bir an önce haber almak için olmayacak sebeplerle aşağılarda dolaşıyordu. Eniştesiyle Peker gelince onların yanında bir ara kendisini unutmuş, üstelik Feridun'la iskemlerin arasında bir küçük yarış bile yapmıştı. Ama gece oluyordu. Nesrin elinde şamdanla sofanın büyük avizesini yakıyordu. Demek Behlül gelmeyecekti. Demek bu gece evliliğinin son gecesiydi. Eniştesiyle Peker gittikten sonra kocasıyla birlikte odalarına çekilirken o kendi odasında kalacak ve orada hepsini itiraf edecekti. Bunu düşündükten sonra birden orada Nihat Bey'in tuhaf bir hikayesini dinlerken gülen kocasına baktı. Onun bu tevekküllü sevinç ve neşesinin yanında duramadı. İçinden, zavallı adam, bu gece kendisini bekleyen şeyden ne kadar uzak, diyordu. Şimdi buradan kaçmak istiyordu. Bir süre yalnız kalma gereksinimindeydi. Bir ara bir bahane uydurarak Nihal'in odasına gitmek, onu görmek, ondan bir şey anlamak isteğini duydu. O odasında yalnız ne yapıyordu? Buna kendinde güç bulamadı. Aşağı indi. Kendisine işler uyduruyordu. Yemek odasına uğrayarak sofrayı gözden geçirdi. Şahise kötü silinmiş bir tabak için çıkıştı. Sonra Beşir aklına geldi. Onun odasında gecikti. Beşir'i sorguya çekti. O yatağından çıkmış oturuyor, kendisini pek iyi buluyordu. Bir ara Bihter Beşir'le adaya ilişkin şeyler görüşmek istedi. Adada üşümüş olacaksın, dedi. Beşir donuk gözleriyle ona bakarak hiçbir karşılık vermedi. Beşir'in bu bakışında öyle bir düşmanlık vardı ki Bihter uzatmak istemedi. Bu katran kokuyla dolu odada daha fazla duramadı. Onu gittikçe daha çok saran bir heyecan içindeydi. O itiraf dakikasına kadar böyle ateşler içinde ilgisiz görünmek gerekiyordu. Bu ne korkunç işkenceydi. Ama bir kez itiraf ettikten sonra o zaman artık içi rahatlayacaktı. Beşir'in odasından çıktıktan sonra koridoru geçti, sofaya çıktı. Adnan Bey'in iş odasına girmek üzere ilerliyordu. Behlül'ün odasını açıp gördü. Gelmiş miydi? Ancak bir saniye süren bir kararsızlıkla durdu. Bu bir saniye içinde odanın karanlığında bir gölge kımıldanıyor sandı. Birden döndü. Artık kocasının odasına da girmeyecekti. Şimdi Behlül'le yalnız kalmaktan korkuyordu. Yukarıya çıkmak için merdivene yöneliyordu. Arkasından izlendiğini sezdi. Tam merdiven başındaydı. Bir adım daha, artık Behlül kendisini izleyemezdi. Yukarıda kocasının sesi, Feridun'un kahkahaları işitiliyordu. Ama bu adımı atamadı. Behlül orada, ta yanındaydı. Başını çevirdi. Behlül yavaş bir sesle, "Niçin benden kaçıyorsunuz?" dedi. "Yalnız bir dakika, ikimizin de iyiliği için." Bihter karşılık vermeyerek, bir hareket edemeyerek ona bakıyordu. Behlül ekledi. Nihal'in hepsinden haberi var. Tezkere onun elinde. Bihter vahşi bir gülümsemeyle güldü. Hala karşılık vermiyordu. O zaman Behlül taştı. Lakin siz gülüyorsunuz. Bu ikimizi de mahvedebilir. Buna göz yumamazsınız. Behlül tehdit edercesine Bihter'e yaklaşıyordu. Özellikle aramızda masum bir kız, bir çocuk var. Bu onu öldürmek için yeterlidir, anlıyor musunuz? Bihter hala o vahşi gülümseyişle gülüyordu. Birden pek yakından tutulamamış bir öksürük işittiler. Beşir'in öksürüğü. Behlül Bihter'in gözlerine bakarak, "Beşir," dedi. "Beşir burada mı?" Ve birden anladı. Sapsarı oldu. Demek Nihal de inmişti. Demek her şeyi anlamıştı. Derin bir bitkinlikle Bihter'e bakıyordu. Sonra emredici bir sesle, "Bu gece geleceksiniz," dedi. Bihter karşılık vermeyerek merdivene dönüyordu. O dakikada merdivenden yavaşça, sessiz gürültüsüz, sanki bir gölge kayıyor, düşüyor ve hemen oraya yığılıveriyordu. Bihter bir dehşet çığlığını tutamadı. "Nihal!" Behlül koştu. Nihal orada, ayaklarının altında, gerilmiş sinirleriyle, kilitlenmiş çenesiyle, uzanmış kollarıyla, dimdik bir ölü sarığıyla yatıyordu. Behlül diz çöktü. Nihal'in başını kaldırmak istedi. Bu baş kıvrılmıyordu. Nihal'in dudakları kısılmış, bütün saçlarının dibi bol bir terle ıslanmıştı. Behlül çıldırmışçasına, "Öldürdük, biz öldürdük," diyor. Sonra Bihter'e bakarak ekliyordu. "Anlıyor musunuz? Biz ikimiz." Bir korku bunalım içinde bağırdı. "Koşunuz! Nihal bayıldı!" Şimdi hep koşuyorlardı. Herkesten önce Adnan Bey anlamayarak merdivenlerden atılmıştı. Sonra Nihal'i orada Behlül'ün kolunda merdivene uzanmış görünce anladı. Bütün vücudu titriyordu. Eğildi, Nihal'i kucağına aldı. Boğuk bir sesle Nihal'in yüzüne eğilerek bu açılmayan gözlere rica edercesine "Nihal! Nihal! Bana baksana Nihal!" diyordu. Şimdi herkes oradaydı. Peyker Bihter'den soruyordu. "Ne oldu? Nasıl oldu?" diyordu. Bihter merdivenin kenarına dayanmış, hareketsiz, bu ortalıkta olup biten şeylerden habersiz, donuk gözlerle bakıyordu. Adnan Bey Nihal'i bir çocuk hafifliğiyle kaldırdı. Merdivenden çıkıyordu. Babasının kucağında böyle çıkarken Nihal geniş bir soluk aldı ve gözlerini açarak babasına uzun bir bakışla baktı. Sonra bu bakışla anlatılmak istenen şeyler söylenerek gözleri yeniden kapandı. Sofadan geçerken Firdevs Hanım yerinden kımıldamayarak telaşlı bir sesle sordu. "Ne oldu rica ederim? Nihal mi düştü?" Behlül arkadan geliyordu. Nihat Bey bir iş görmek isteyerek "Bir hekim bulmak gerekiyorsa," diyordu. Nihal'in odasının kapısında Adnan Bey arkasından gelenleri eliyle rica etti. Kimsenin girmesine izin vermek istemedi. Kızını kendisi bakacaktı. Nihal'in daha önceleri buna benzer baygınlıkları aklına geliyordu. 5 yaşına kadar 2 sefer şiddetli, 1 sefer hafif baygınlıklar gelmişti. Ondan sonra uzun aralıklarla Nihal'de bunu andıracak sinir halleri eksik değildi. Bu sefer biraz şiddetli görünüyordu ama biraz kolonyayla. Adnan Bey Nihal'i yatağında soyarken kendisini dinlemeyerek giren Behlül'e, Peyker'e bu açıklamayı yapıyordu. Nihal gözlerini bir kez daha açarak çevresindekilere baktı. Adnan Bey rica ederek, "Yalnız kalsak daha iyi olacak," dedi. Peyker çıktı. Behlül kalmak istiyordu. Adnan Bey direndi. "Hayır, hayır, kimseyi istemem," diyordu. "Göreceksiniz ki yarım saat sonra Nihal yatağından kalkacak." Sonra Şahiste'ye de izin verdi. "Nesrin kalsın," diyordu. Adnan Bey'in içinde birden bir kuşku uyanmıştı. Nihal'in o gün adadan birdenbire gelişini onun için pek normal bir çocukluk olmak üzere kabul etmişken, Nihal'i Bihter'le Behlül'ün ayakları altında serilmiş görünce kendi kendisine bir şey var demişti. Bu kuşku belirsiz ve o şeyin türü, niteliği düşünülmeksizin ortaya çıkmış bir duygudan başka bir şey değildi. Sonra bütün bu kargaşalık arasında bilinemez nasıl bir sezgiyle gözleri Bihter'i aramıştı. Bihter niçin orada değildi? Neden herkesle birlikte ve herkesten çok o telaş etmiyordu? Nihal'in bileklerini ovuştururken kendi kendisine bunu soruyordu. Sonra birden ellerinin içinde Nihal'in bileklerini o kadar zayıf, terden şakaklarına yapışan sarı saçlarının altında yüzünü o kadar süzgün ve solgun buluyordu ki, belki de bu çocuğu kendi mutluluğuna, hep kendisini düşünmesine feda etmiş olmaktan doğan bir ezinçle yüreği burkuluyordu. Nesrin'le yalnız kaldıktan sonra bir süre bir şey soramamıştı. Onu burada alıkoymaktan amacı adadan nasıl olup da geri dönüşlerine ilişkin sorgularda bulunmaktı. Bir ara Nesrin'e "Kapıyı kapar mısın?" dedi. Sonra kapı kapanınca cesaret edemedi. Nihal'e bakıyordu. Nihal şimdi baygın olmaktan çok rahat, derin bir uykuda görünüyordu. Elleri kolları gevşemişti. Uzun uzun düzenli soluk alışlarıyla göğsü kalkıp iniyordu. Adnan Bey şimdi bu çocuğun yanında ağlamaya sürükleyen bir duygu almıştı. Birden bütün haksızlıkları birer birer acımasız bir kınama anlamıyla gözlerinin önünden geçiyordu. İtiraf ediyordu ki bu evlenme bir hata, korkunç, belki de onarılamayacak bir hataydı. Evet, bu nasıl onarılabilirdi? Bir gün belki bu hatanın kurbanı bu mini mini Nihal, bu bir üfürüşte sönüverecek kadar çelimsiz çiçek, böyle birden, artık bir daha başını kaldıramamak üzere düşüvermez miydi? Sanki bu hatasının bağışlanması dileğiyle eğildi. Nihal'in çenesine, o biraz keçi çenesini andıran zarif sivri çenesini dudaklarını uzattı. Odanın kapısı gıcırdadı. Giren kimdi? Belki Bihter'di. Başını kaldırıp bakmaya, onu görmeye yüreğe el vermiyordu. Nihal'in sıcak, çok güneş altında kalmış bir çiçek soluğuna benzeyen, kokusunun içine çekmekte uzun uzun duruyordu. Kapı yeniden açıldı, kapandı. Birisinin odada bulunduğunu anladı. Adnan Bey o zaman başını kaldırdı ve yatağın ayak ucunda Beşir'i gördü. Beşir orada dirilmiş büyük bir karaltı biçiminde duruyor ve kavrulmuş dudakları titreyerek, beyazları donmuş gözlerinde vahşi bir gülüşle, bütün yüzünü geren derin bir acıyla Nihal'e bakıyordu. Sonra gözleri titreyerek Adnan Bey'e dikildi. Bir şey söylemek isteyerek dudakları kıpırdandı. Daha sonra birden döndü. Odanın kapısına kadar giderek sürmeledi ve dönerek konuşmaya çağrılmasını bekleyen gözlerle baktı. Adnan Bey sordu. Ne oluyorsun Beşir? Beşir kuru bir sesle, küçük hanım öldürüyorlar dedi. Artık hepsini söyleyeceğim.